bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimse yıkılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Güzel bir hafta sonu geçirdiğinizi diliyorum. LGS sınavı bitti. Çocuklarımız salonları boşalttı. Sakinse ve biraz da rahatlamış şekilde, inşallah hepsi kaygılarından arınmış şekilde evlerine dönüyorlar. 81 ilde sokağa çıkma yasağı şu dakikalarda devam ediyor. Bir saat daha evdesiniz. Sınav bitti diye çıkmayın. Çocuklar önce rahat rahat bir evlerine gitsinler. Aileleri bir oh desin. Ondan sonra hepimiz zaten yine sokaktayız bugün ve yarın. Yarın da Babalar Günü, kutlamış olalım bugünden bütün babalarımızın. Tartışmalı bir sınav sürecini atlattık. İnşallah haftaya da atlatırız. Vakalar artacak diyen Serdar Savaş Hoca'nın uyarıları en azından Miktat Kadıoğlu'nun ya bari sınav günü hareketi azaltalım uyarıları hale alınmış gözüküyor. Ama vaka sayımız da artık 1000'in altına bir süre herhalde kolay kolay inmeyecek, öyle gözüküyor. O onu zaten 1000'e indiren de muhtemelen o arka arkaya Ramazan Bayramı'nda evde kaldığımız, hafta sonuyla da birleştirilen 4-5 gün oldu. Ondan sonrasında Türkiye artık hiçbir şekilde tutulamadı ve virüsle mücadelemizde yeni aşama artık çıta. Vefat sayısını belli bir noktada tuttuğumuz sürece gördüğümüz kadarıyla yayılma konusunda çok büyük bir endişesi devletin yok. Manisa Akhisarspor'un galiba sevgili Yılmaz Vural ve öğrencilerinin testleri pozitif çıkmış, karantinaya alınmışlar. Şimdi bu hafta maçları var mıydı, varsa oynanabilecek mi, onlara bakmak gerekecek. Hepsine de geçmiş olsun diyelim, hepsi inşallah atlatırlar bütün bu süreci. Bir de tabii günün flaşı, fiziksel olarak yapılacak olan Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi telefonda yapılmış. Bakalım ne var, öğreniriz bir iki güne kadar. Ama önce biraz siyaset kulisleri, sevgili Orhan Uğuroğlu abimiz uzun bir aradan sonra telefon attığımızda. Çok teşekkürler abi, günaydın.
Merhabalar, iyi yayınlar abicim.
Nasılsınız, tatilde misiniz, Ankara'da mısınız, neredesiniz abi?
Ankara'dayım. Tatil Temmuz Ağustos'ta ama biraz home office yaptık bu koronavirüs nedeniyle. Sonra işbaşı yaptık. Ama bir de biliyorsun basın koridorunda, çarşıda koronavirüs çıktı.
Evet.
Biz Allah'a şükür Yeni Çağ Ankara bürosu olarak hepimiz Covid-19 testi yaptırdık. Hepimiz negatif çıktık. Buradan da değerli izleyicilere iletelim.
Evet, geçmişler olsun hakikaten. Ankara'daki meslektaşlarımız, meclis açıldı. Hepsi gene gidiyorlar meclise. Aman dikkatli olsunlar hepsi diyelim. Şimdi bu hafta, önümüzdeki hafta bu meclis başkanlığı seçimine daha var. Bir iki hafta daha var gibi ama Mustafa Şentop kesinleşti gibi. Orada büyük bir değişiklik yok. Geçen haftaya kadar Sayın Binali Yıldırım'ın adı geçiyordu. Ve bunu da bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kabine değişikliği yapabileceği konuşuluyordu. Bunlar galiba suya düştü. Ne konuşuluyor efendim kulislerde?
Vallahi şunu söyleyeyim sevgili Ağuş. Şimdi tabii Erdoğan statükocu, kabine değişikliği bir iki kere çok ciddi kulislere geldi, yayıldı. Fakat aynı kadrolara devam ediyor. Şimdi Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı konusu yazılıp çizilmeye, kulislerde seslendirmeye başlanınca AKP'de aslında şöyle bir tepki oluştu. Yani ne diyeyim, son dakika kulisi diyeyim. Şöyle bir tepki var. Ya her yere Binali Bey mi? Her yere işte Mustafa Şentop mu? Ha. Bütün bakanlar hani aynı bakanlar, aynı insanlar. Yani anlatabiliyor muyum? Hiç mi yeni isim yok? Yani Hamza Yerlikaya bakın bank yönetim kurulu üyesi. çok değerli dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu başımızın üstünde yeri çok, var diyor AKP'liler.
Evet.
Ama diyorlar bu kadar milletvekili var eski. Bu kadar hatta ihtiyacı olanlar var. Bu kadar eski bakan var.
Doğru.
Yani 3 yerden 4 yerden maaş alan birini yeni bir yere daha atayacağına AK Parti bu kadar geniş kadroya sahipken neden aynı isimler aynı yerlere atanıyor diye bir isyan var kulislerde. Tabii bunu seslendirmiyorlar da. Bana isim sorsan 3-4 tane isim söylerim şimdi. Hemen parti ayağa kalkar, onlar ayağa kalkar. Yalanlarlar biliyorsun. Ama oturup sohbet ederken kulislerde bunları açık yüreklikle söylüyorlar. Hatta bunları yani saraya iletilmesi için bakanlara da genel başkan yardımcılarına da söylediklerini ifade ediyorlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama sıkıntı o. Yani atamalarda hep aynı isimlerin 3-4 yere atanması, fazla fazla maaşlar almaları filan kuliste büyük sıkıntı var. Abi.
Demek bu artık sadece muhaliflerin veya sosyal medyanın konuştuğu bir konu değil. AK Parti de kendi içinde en azından bunu dillendiriyor diyebiliriz. Çünkü en büyük eleştiriydi hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı kadroyu çok dar tutuyor ama artık iyice dar tutuyor diye konuşuluyordu. Şimdi bir hem MAK'ın anketi var, tartışmalı bazı rakamlar, herkes diyor ki AK Parti %30'lara asla inmez, inse de kararsızlığa dağıtılınca 35'i buluyor. Yeni partiler, yeni kurulanlar öyle 2,5'tan 3'ten yukarı çıkmıyor. Bu hesapla mı Sayın Devlet Bahçeli seçim yasasındaki değişiklik, başkanlık sistemi, reformları hızlıca yapılsın, şeytana pabucunu ters giydireceğiz diyor. Abi, ne görünüyor orada?
Vallahi, ağacım,
Sayın
yani
Bahçeli bunlar, böyle deyince ben de merak ettim şimdi.
Sana gülmüyorum da bu sözü söyleyenler yani komik. Türkiye'de iktidar partisi bütün gücü ve kuvvetiyle erken seçim yok dese, bunu da tekrar tekrar söylese, ben bilirim ki erken seçim var. Yani bu artık yıllardır alıştığımız bir siyasi taktik. Şimdi anketlere güvenmiyoruz diyorlar. Bugün çok bir anket şirketinin sahibi Sayın Bahçeli'ye çok sert bir mesaj atmış. Yani sizi o seçimlerde 7 Haziran'da 1 Kasım'da şurada burada işte hak ettiniz ve gerçekten aldığınız rakamı yayınladığımız zaman da siz mi bizi satın almıştınız diyor. Yani anketlerin bir kısmı evet olabilir. Bilmiyorum, ben hiç anketçilik de yapmadım. Onları da yani parayla yaptırılan olabilir ama bazı firmalar var çok ciddi. Mesela MAK bunlardan biri. Evet. Mehmet Ali Kulat yapıyor. İktidara da yapıyor. Muhalefete de yapıyor. Bir profesyonel anlayış içerisinde yapıyor. Şimdi sen tam yayına başlarken geldi, sana da attım biliyorsun. İlk defa herhalde RS Efendi bunu dinlendireceğiz.
Evet.
Kararsızlar %13 civarında. Onlar dağılmadan AK Parti %30.6. CHP 22.2. MHP 9.3. İYİ Parti 9.5. HDP 8.1. Gelecek Partisi 2.7. Deva Partisi bu dikkat çekiyor. 2.6. Saadet 1. Ben bundan bir önce filan Saadet ve Geleceğin toplamı 5'e yaklaşır diyordum. Evet 5.3 oldu. Yani 5'i de aştı. Bu nokta nokta artışlar daha tabii genel kurullarını, il ve ilçe genel kurullarını yapamadılar. Ve büyük bir baskı var AKP'nin doğru üzerlerinde. Yani
medya baskısı var. İstilatlanmalarını
yani engelleyici biliyorsun kulislerin sende.
Tabii canım.
Dolayısıyla önemli bir rakam 5.3. Bunu kimden alıyorlar? CHP'den bilmem İYİ Parti'den falan değil, işte tablo ortada. Demek MHP ve AK Parti'den alıyorlar. MHP çünkü 9.3, en son 12 civarında almıştı. AK Parti 35 filandı. Şimdi bunun dağılmış halini de söyleyeyim de hani sanki tarafmışız gibi olmayalım.
Doğru.
AK Parti kararsızlar dağıldıktan sonra 35.5, CHP 25.3, MHP 10.8, İYİ Parti 11, HDP 9.3. Ben HDP'nin biraz düşük olmasını yadırgadım. Yani 9.3. Biliyorsun klasik oyları 11-12 civarında
evet,
onları. Gelecek Parti 2.9, Deva Parti 2.8, Saadet 1.2, diğerleri 1.2. Bu diğerlerinde biraz sanki Bilmiyorum, oradan HDP alır diye düşünüyorum. Hmm. Yani o da 11-12'ye falan gelebilir. Gelin. Ama neticede hani Cumhurbaşkanlığı seçimi, ittifak falan o açıdan bakacak olursak, yani değil mi, öyle bir tabloda değerlendirecek olursak, anlaşılan o Cumhur İttifakı'nın oyları Erdoğan'ın, ki Erdoğan mı aday olur, Berat Albayrak mı aday olur, Süleyman Soylu mu olur, kim olur bilinmez. Çünkü Erdoğan'ın görev süresi de doldu. İki kere yaptı. Hmm. Dolayısıyla ikisinin toplamı şöyle 45, ben de şimdi bakıyorum 35-45 46.3 filan.
Yani 50 artı 1'i bulmuyor, doğru.
Evet, %50 artı 1'i geçemiyor bugünkü tablo itibarıyla. Önemli bu araştırma. Detayları yarın medyada çıkar sevgili Ağabey.
Peki şimdi bu hem bugün sayın bu rakamlar aslında Sayın Akşener'in uzun zamandır söylediği 50 artı 1 bulamıyorlar.
Doğru.
Yani rakamlar ona doğru gidiyor. Bu arada da küçük partiyle yeni yapılması beklenen yasa değişikliğinde işte ülke barajı, bölge barajı, ona 5'in altında kalıyorsa da ittifaka giremezsin. Hani 1000 tane engel konuyor DEVA, Gelecek ve Saadet'in önüne. Şimdi bunlar aşılabilecek bir şeyler, süreçler mi, yoksa bir de bir yandan HDP üzerinden yürüyen bir başka mesele var. O ayrı bir konu herhalde ama Sayın Akşener'in özellikle merkez sağa birazcık daha kuvvetlendirmek, belki üçüncü bir blok oluşturmak gibi bir çabasını görüyoruz. Orada bir şey var mı? En azından hani bir toplaşma, toparlanma, daha seçime de var gördüğümüz kadarıyla. Hemen erken olmayacak bir şeyler.
Evet, yani seçim erken olmayacak ise seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu neden bu kadar hızlı değişiyor? Daha 3 yıl varsa, değil mi? Biliyorsun, hemen değiştirelim dediler. Şunu hatırlatalım değerli izleyicilerimize. MHP Genel Başkanlığı için Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Koray Aydın gibi isimler aday oldukları zaman erken seçim falan yoktu, biliyorsun. Ne zaman ki kopup İyi Parti'yi kurdular ve İyi Parti oylarını yükseltmeye başladı anketlerde, hemen erken seçim düşündüler. Erken seçim baskın seçim oldu. Öne çektiler, biliyorsun, seçimi. Yani bugün de şimdi şu tabloya dikkat etmek lazım. Demin söyledim. DEVA Parti ile Gelecek Parti 5.3. Daha kurulalı 2-3 ay oldu.
Doğru.
Bunlar birkaç ay sonra, yani diyelim ki bize Eylül'e, Ekim'e doğru, anlaşılan o. İkisi beraber 9-10'u geçecekler. Ben bu tablonun AKP ve MHP'yi endişelendirip artık Kasım'da mı giderler, yoksa Mayıs Haziran'da mı giderler? Yani genel kurullarını yapamadan, Gelecek ve DEVA Partisi seçime girme hakkı kazanmadan bir erken seçim olabileceğini ısrarla yazıyorum, söylüyorum.
Hı hı.
Bu siyasi bir tabloya dayanarak söylüyorum bunu. Yani Erdoğan, diyorum ki, ekonomiyi bilmiyor, hani krizler belli, dış politikadaki Türkiye'nin hali belli. Bunu bilmiyor ama siyaseti biliyor, anketleri de gerçek anket yaptırıp okumayı biliyor. Dolayısıyla anketler eğer Gelecek ve DEVA Parti'nin oylarını tüm engellemelerine AKP'nin rağmen yukarıya doğru taşırlarsa, erken seçim alarmı ve tarihi iki öne partiye çekilir, bağlıdır. Bunu da Devlet Bahçeli ile Erdoğan karar verecek. Hani tek adam verecek demeyelim.
Doğru.
Devlet Bahçeli de görecek. Çünkü bak, 9 küsurlarında falan deniyor MHP. Yani sanki her iki parti MHP'den ve AKP'den oy alıyorlar gibi algılıyorum ben. Bakın bu son anketinde. Çünkü şöyle inceleyemedim tam. Böyle milliyetçiler falan diye, yani ayrı ayrı şeyler yapılmış anketlerde. Adımlar, sorular var. Dikkatli okumak lazım. Yani bu belediyelerin yaptıkları yardımlarla CHP'nin ve Millet İttifakı'nın oylarının da yükseldiği belli. Yani müthiş yardımlar yaptılar koronavirüste. Evet. Mansur Yavaş olsun, İmamoğlu olsun, Türk Sayır olsun filan. Dolayısıyla yani erken seçim sadece Erdoğan'ın yok demesiyle, evet ya yok, Meral Hanım da mesela 2023'e kadar beklemiyorum diyor. Ama kendi yaşadı Meral Hanım. Doğru. İyi Parti'yi kurdu, pat diye önüne seçimi koydular. 15 milletvekili niye verdi CHP ona?
Doğru.
Öyle değil mi? Yani her an her şey olabilir Türkiye'de Avcı.
Peki şimdi hesaplar özellikle Gelecek ve Deva'nın da hesabı anladığımız kadarıyla 2021 yaz aylarına doğru bir erken seçim olabileceği. Çünkü işte son çeyrekte ekonomide birazcık hareketlenme olacak. Onun için AK Parti en azından bu rakamları biraz daha görmek ve süzdürmek isteyecek. Kredi muslukları açılmaya devam edecek vesaire. YouTube yayınımızda bir ses sıkıntısı varmış. Herhalde çözülmüştür. Uyaran izleyicilerimiz.
Bana da ses biraz zayıf geliyor.
Benim size sesim zayıf geliyor. Tamam, onu o zaman evet. Bir şeyden yükletelim. Hesaplar da gerçekten hani 2023'e kalmıyor ama bu sene sonbaharda da olmuyor. Görüldüğü kadarıyla Murat Sarı'nın tahmini olan 2021 Mart'ından sonra her an her gün olabilir senaryosu.
O zaman şunu vurgulayalım, çok güzel söyledin. Her iki parti eğer bu koronavirüs bitti, genel kurul izinleri çıktı biliyorsun, yapılmaya başlandı.
Evet.
Bir de tabii şu var, Genç Parti de geliyor, o da genel kurulunu yapacak ahu. O da seçime girme hakkını kazanıyor.
Genç Parti artık hani o, ama o AK Parti'nin işine yarayacak bir şey değil mi sonuçta Orhan abi? Yani o zaman da öyle düşünülmüştü. Genç Parti kurulur ve Cem Uzan geri dönerse bu Tayyip Bey'in isteği ve bilgisi dahilinde olan bir şeydir ve AK Parti'ye yarar diyordu herkes.
Öyle yarımlar vardı. Çünkü Cem Uzan'ın birkaç tane sosyal medya mesajı vardı hükümete yönelik falan ama son mesajlarına ben baktığımda ekonomiyi çok ciddi eleştiriyor. Krizi, koronavirüs tedbirlerini falan çok ciddi eleştiriyor ve siyaset sahnesinde artık olacağının mesajlarını veriyor. Şunu söylemek istiyorum. Gelecek ve Deva Partileri bu seçimden 6 ay önce genel kurullarını, yani genel merkez genel kurullarını, büyük kurultaylarını yapmış olma şartına bakalım şimdi istersen. Onların hedefi Mayıs sonu Haziran ortası gibi genel kurullarını bitirmek. Haziran sonu diyelim biz. Hı hı. Haziran'dan sonra 6 ay say, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani 2021'in Aralık ayından, Aralık'ın 15'inden önce veya 31 Aralık'tan önce yapılacak seçime bu iki partinin girme ihtimali çok zayıf. Ancak CHP ve İYİ Parti milletvekili verirlerse, biliyorsun her ikisine de soruyu ben sormuştum.
2020 ama değil mi? 21'dir.
Evet, gündem oldu Türkiye'de o. Hı hı. Zaten bu siyasi partiler seçim yasası değiştirme fikri oradan ortaya atıldı. Dolayısıyla iki partiyi genel kurullarını yapmaz halde yakalama bir erken seçim getirebilir. Birinci unsur bu. İkinci unsur artık 2022'ye kalırsa zaten, yani yapmazsa 2022'ye kadar, zaten 2023 veya 2022'de yapılabilecek. O zaman Erdoğan mecliste bir taviz verme durumu doğabilir. Onu da izah edeyim. Nedir bu taviz? Şimdi MHP ve AKP'nin karşısında bir Millet İttifakı cephesi büyüdü.
Doğru.
Değil mi? CHP, HDP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Genç Parti, Saadet Partisi, Allah ne verdiyse MHP ve AKP'nin karşısındalar. Demokrat Parti özgür ağırlığı yüksek bir parti, Gültekin Uysal'ın aktif politikası sayesinde. Şimdi bunlar tablo ortaya çıkaracaklar ki o tablo Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kaldırılıp parlamenter rejime dönüş tablosu. Bunu ortaya koyacaklar. Şimdi Erdoğan bir taktik gereği bunlarla bir pazarlığa oturup, ya mevcut sistemi işte bu kuvvetler ayrılığını düzeltelim, şunu düzeltelim diye %50+1'i kaldırarak mı girelim? Tabii muhalefet ona yanaşmaz. Çünkü %50+1'i aşamayacakları görülecek.
Hı hı.
Ama o zaman parlamenter rejime dönelim, en çok oy alan cumhurbaşkanı olsun. Çünkü şu anda hani MAK'ın ankette onu gösteriyor. Gene %30-35 bazında oy alıyor.
Olur, tabii.
Yani bir anlamda Burhan Kuzu'nun %50+1 Erdoğan'a attığı bir siyasi kazık. %50+1 yani bir seçim, iki seçim kazandı ama bu ilelebet bir böyle yıpranmış bir partiye seçim kazandıracak bir model olmadığı belli. Evet. Dolayısıyla böyle bir tabloda muhalefetle Erdoğan oturup bir pazarlık yapabilir. Ve ben mesela Sayın Bahçeli'den bekliyorum. Hani Bahçeli'den şüpheleniyorum denir ya. Çünkü geçmişte hep erken seçimlere karar veren lider oldu.
Doğru.
Ben Devlet Bahçeli'ye bu konuda hani erken seçim yok lafına çok güvenmiyorum. Türkiye'nin bekası olur, başka bir sorun olur. Libya olur, Suriye olur, Amerika olur, Rusya olur. Ya erken seçime gidelim güç kazansın iktidar veya Cumhur İttifakı diyebilir. Onun için siyasi konjonktür bunlara uygun Türkiye'de.
Peki burada dış politika etkisi görüyor musunuz yoksa ekonomi etkisi mi bu zamanlamayı belirlemede daha çok şey olacak?
Ben program yapan gazetecinin Zeki Çevik ve Doktor Oktavar Atatürk'ünü onu severim. Çok
sağ olun abi.
Ağacım, evet Libya benim için şöyle bir uyarı deyince hani Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek'in uyarısı tepki yarattı. Son Doğu Perinçek son açıklaması da Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ederim diye mesaj göndermiş basın bülteninde. Şimdi Libya için Suriye'de hani sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyelim, üfleyerek yiyelim diyelim Libya'ya. Şimdi Libya'da her ne kadar Birleşmiş Milletler mevcut yönetimi destekliyor, Türkiye'de onun yanında yer alıyorsa da Libya'da şöyle bir özellik var. Doğu ve Batı var. Bu Hafter denen adam doğudaki aşiret ve tarikatların, aşiretlerin liderliğini yapıyor. Ve Rusya'dan büyük destek alıyor. Şimdi biz Suriye'de Amerika ile birlikte girdik. Rusya ile çıkmaya çalışıyoruz. Nedir çıkmaya çalışmamız? İşte Esad rejimi, demokrasi, seçim olsun orada filan. Ama orada da ayağımıza dolandı bu ikili politika. Şimdi Libya'da karşımızda Rusya var, Hafter var. Amerika bizim yanımıza geliyor. Amerika'nın yanımıza gelmesi beni korkutuyor.
Herkes aynı şeyi söylüyor.
Evet, yani başımızı belaya sokacağız gibi bir endişem, korkum var orada. Eğer Türkiye, evet bütün dünya, Birleşmiş Milletler deyince Güvenlik Konseyi'nin içinde Rusya da var, Çin de var. Bunların hepsi zaten Seccar'dı değil mi ismi?
Serraç.
Onu destekliyorlarsa zaten sorun yoktu. Ama desteklemiyor Rusya.
Doğru.
Yani Doğu bloku zaten Kaddafi'nin de zar zor ikna edip konsensusla yönettiği, menfaatler vererek yönettiği bir aşiretler topluluğu Doğu'da. Dolayısıyla biz Batı'dan yanayız. Şimdi orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deneyimiyle, ki Özgür Suriye Ordusu'nun kaç kişi olduğunu bilmiyoruz, 3-5 bin kişi mi orada olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Orada destek vererek bir işte havaalanlarını ele geçiriyor yönetim,
evet,
filan. Ve ama Rusya'da bir ölüm sessizliği var. Bugün Lavrov'la görüşmesi çalışıldı. Bence bu açıdan önemli.
Önemli.
Yani Putin'le de çok sık görüşemiyor o Suriye'deki konu gibi. Sanki Rusya ile Türkiye Libya politikasında ayrı düştüler.
Doğru.
Ben böyle bir fotoğraf görüyorum. Doğru mu? Sen de takip ediyorsun.
O da doğru.
Suriye'de de özellikle bu İdlib işinde de ters düşüldü.
Doğru.
Yani orada da sıkıntılar var. Orada operasyonu Amerika yüzünden durdurduk. Erdoğan'ın mal varlığı filan. Onları gündeme getirdiler. Şimdi biz Irak'ta operasyon yapıyoruz. Ben diyorum ki o zaman Suriye'de de yapalım. Barış pınarı kaldığı yerden devam etsin. İdlib'de de yine şehit vermeye devam ediyoruz. Irak'takileri hani inlerine kadar giriyoruz ama son terörist kalıncaya kadar yok edeceğiz, etkisiz hale getireceğiz. Suriye'dekiler, Amerika'nın desteği devam ediyor hala.
Ediyor.
Hani
hatta
Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 30 bin 35 bin tır silahı ele geçirdik dedi Barış Pınarı'nda. Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman bunların getirin görüntülerini, biz yayınlayalım medyada, Türk toplumuna moral olsun. Niye yayınlayamıyoruz bunlar? Hani nerede bu silahlar? Yine o PKK uzantısı PYD, YPG'ye yardımı devam ediyor orada, teröristlere petrol kuyularını ve nöbetçiliğini yaptırıyor. Şimdi Libya'da bizim yanımıza geliyor. Suriye'de arkadan vuruyor bizi Amerika. Ya bu hani ne denir, yurttasır, cihandasır Atatürk'ün ilke ve devrimlerine aykırı bir dış politika uygulanıyor. Onun için Libya'dan korkuyorum. Anladım. Onun için Suriye'de, yani ne oldu 3 aydır 4 aydır koronavirüs var.
Evet.
Esad lafını ağzına bir kere almadı Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan önce 3 günde bir hem konuşmasında orada esip birliyorduk. Ne olduk, bırakalım o zaman bizim birliklerimiz, sınır güvenliğimizi sağlayalım. Dönüp gelsinler Türkiye, Suriyelileri de gönderelim ülkelerine. Savaşmak isteyen Esad'la savaşsın. Burada laylaylum tatil yapacaklarına veya burada dükkan açıp ticaret yapacaklarına. Yani neticede 40 milyar dolar verdik Suriyeli sığınmacılara. Bir köşe yazarı ya da bir uluslararası ilişkiler uzmanı diyor ki orada 1,5 milyonda Türk var. Ben okuyunca dedim ki eyvah dedim, onları da mı Türkiye'ye getireceğiz sığınmacı diye dedim. 1,5 milyon Türk olduğu çıktı Libya'da. Çünkü bir kısmı doğudaymış da onları biz hani koruyacağız. Aynı Suriye'de koruduğumuz gibi bayırmayacak Türkmenlerini ya da işte Türkmenleri. Sevgili Ağo, çok korkuyorum çünkü diplomasi değil silahla bir şeyler yapmak istiyor Türkiye, silah gücüyle. Askerimizin uluslararası dünyaca meşhur kahraman Mehmetçimizin sayesinde biz diplomasi kazanmak istiyoruz. Diplomatik alanda cephe kazanmak istiyoruz. Libya tamam, Suriye tamam. 18 Türk adası ne olacak pardon sevgili Ağa?
İşte orada belli ki...
Onlar orayı işgal ettiler. Ne olacak? Orası vatan toprağı değil mi kardeşim? Yani geçen bir yazı yazdım. Sahil Güvenlik Komutanlığı diyor ki işte bizim balıkçılara, şu bu turistik teknelere müdahale edenlere müdahale ediyor. Dedim ki kardeşim, vatan toprağını geri alın. Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın işgal altındaki vatan toprağını geri alması için siyasi otoriteden bir emir beklemesine gerek mi var Allah aşkına?
Gerek yok belli ki.
Neden? Irak'tan, hadi Rusya'dan sınırımızda bir saldırı olsa içeriye girip bir toprak Anladım. Parçamız Allah muhafaza 2-3 metrekare yerimize girip işgal olsa, ya bir siyaseten bakalım iktidar ne diyecek mi diyecek? Silahlı kuvvetlerin birinci vazifesi.
Doğru,
olmaz
peki.
Olmaz olmaz vazifesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misak-ı milli sınırlarının Anladım. İçerisinde kalan toprak bütünlüğünü, vatanımızın topraklarını savunmaktır.
Tamam,
teşekkür. Genelkurmay Başkanı'na da sesleniyorum. Siyasi emir beklemenize gerek yok kardeşim. Gireceksiniz, alacaksınız. Alamıyorsanız biz de çağırın, biz de gelelim. Asker elbiselerimizi giyer gideriz.
Peki.
Vatan toprağı bu ya.
Teşekkür ederim Orhan abi. Ben başka şeyler soracaktım ama siz gene getirdiniz, Ege Adaları'na bağladınız meseleyi. Önümüzdeki haftalarda
hayır,
gene konuşuruz.
Hayır, sor ne olursun, sor.
Yok yok, süren gibi, bitti.
Senin yaptığın bütün programlara süren bitti. Katılırım.
Çok teşekkür.
Görüşlerimi
teşekkür. Seviyorum. Televizyonda inşallah görüşelim. Telefon attığımızda, çünkü sevgili Perihan Çakıroğlu'nu bekletiyorum ekonomi konuşmak için. Orhan Uğuroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ankara kulisleri, rakamlar, seçim takvimi, pazarlıklar, hepsini Yeniçi Ankara temsilcisi sevgili Orhan Uğuroğlu'yla yorumladık. Şimdi buradan ekonomiye geçelim bakalım. Uzun zamandır köşe yazılarını takip etmeyi özlediğimiz sevgili Perihan Çakıroğlu neler anlatacak? Ekonomi enteresan bir sürece girdi. Piyasalar coştu gidiyor. Ortalıkta bir para bolluğu var. Bu hafta enteresan bazı gelişmeler de gördük. Mesela Varlık Fonu en önemli dijital cep telefonu operatörlerimizden, hani sizin bizim hepimizin fatura ödediği şirketi birdenbire alıverdi. Yani artık faturalarımızı devlete ödüyoruz. Varlık fonuna ödüyoruz. Teknik olarak öyle yani. Vergiler, üç katlamalı vergiler. Ama bir yandan da enflasyon yükseliyor, işe gidiyor. İşsizlik rakamlarında çok iyi olmayan bir tablo var. Borsada coşmuş gidiyor. Bakalım sevgili Perihan Çakıroğlu, yılların ekonomi gazetecisi, kaç tane kriz takip etmiş isim, bize neler anlatacak? İyi hafta sonları diliyorum sevgili Perihan.
İyi hafta sonları olsun ve iyi yayınlar olsun Ahucuğum. Seninle sohbet etmek zevkli olacak, keyifli olacak. Gerçekten söylediklerin, girişte söylediklerin çok doğru. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, kriz var mı, yok mu? Veya biliyorsun bir swap meselesi var. Swap anlaşmaları söz konusu. Katar'la yapıldı bir miktar ama daha sonra Çin'le bir swap anlaşmasından söz edildi. O henüz ayrıntılara açıklanmadı. Onun için bilmiyoruz ne kadar yuanla ticaret, bir Türk lirası yuanla takas şeklinde ticaret olacak. Onun miktarı çok önemli ve koşulları önemli. Bunu ne zaman yapılacak tam resmi açıklama bilemiyorum. Gerçekten korona ile birlikte dünyanın yanında bizler de diğer ülkeler gibi bizler de gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bunu nasıl atlatacağız? Çok gördüğüm kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rahat görünüyor. Cumhurbaşkanı da rahat görünüyor. Hiç sanki kriz varmış gibi bir tepki vermiyorlar veya işleri hallederken sakin davranıyorlar. Gerçekten ben merak ediyorum nasıl, ne gibi şeylere tanıklık edeceğiz. Senin söylediğin gibi ben tam krizlerin çocuğuyum. Bütün gazetecilik hayatım boyunca krizlerle uğraştık, evet, durduk. 2001 krizini tabii hiç unutamıyorum. En büyük kriz oydu. Nereden başlayalım konularımıza?
Şimdi sürem 10 dakika. Kalan sürem 10 dakika. Onun için ben hızlı hızlı şeyi sorayım. Peki. Yani devlet tercihini bu arada neden yaptı? Kredi muslukları açıldı. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir baraj açışını gene yapıyor.
Evet,
belli ki büyük projelerden pek taviz verecek gibi durmuyor AK Parti. Yine yol, baraj, köprü, şu, evet, bu inşaatlara yine bunlara para akacak gibi gözüküyor. Öbür tarafta da esnaf borcu mertelensin, SGK mertelensin derken sizi de şöyle banka kredi kuyruğunu alalım diyoruz. Yani bu borç meselesi nasıl yönetilebilecek? Sen 2001'i de bildiğin için söylüyorum. Pek çok uzman, Emre Alkin gibi uzmanlar, Uğur Gürses gibi, bu iş bir noktada balona dönüşecek ve daha kötü riskler yaratacak diyor. Ne dersin?
Evet, ben de gerçekten bu kadar çok kriz yaşayan bir insan olarak, bir gazeteci olarak geleceğin nasıl şekilleneceğini tam göremiyorum. Bir belirsizlik var. Dolu düzgün projelere devam ediyoruz. Her şey tamam. Bir yandan biliyorsun ki seçim tartışmaları da var. Bahçeli ile Sayın Erdoğan en son şey yapmıştı. Bir dakika, duyuyor musun beni?
Evet, gayet net duyuyoruz.
Tamam. Ne yapılacak? Nereye gidilecek? Kaynak nereden karşılanacak? En önemli mesele bu. IMF'yi dolandık. Yani dedik ki biz fobimiz var. Kusura bakma, tamam, pay sahibiyiz. Biz de IMF'ye para yatırıyoruz. Ama bu sefer IMF'siz halledebilecek miyiz? O da ayrı bir sorun. Çünkü aslında IMF'nin şu anda 100'ün üzerinde ülkeyle anlaşma yaptığını görüyoruz. Standby veya değişik anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Ve çok düşük faizle de para veriyorlar. %1 ile veriyorlar. 1 trilyon dolar bir kaynak ayrılmıştı. O kaynak herhalde daha da artırılacak gibi görünüyor. Biz swap anlaşmalarına yöneldik. Bunları da nasıl yapacağız bilmiyorum. Batılı ülkeler biraz sanki çekimser bu konuda.
Doğru.
Amerika çekimser. Biz Çin'le mi daha çok yakınlaşacağız? Bu da çok enteresan gelişmeler cereyan ediyor bu anlamda.
Peki.
Kimse de mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da bir eleştirim olsun aslında bunca yıllık gazeteci olarak. Eskiden şöyle bu gibi konular tartışılırken hemen ardından bir basın toplantısı düzenlenirdi. Ve bol soru alınan basın toplantılarıydı bunlar ki hani konular netleşsin. Ne yapıyor, ne ediyor hükümet veya bizi önce gazetecileri bir ikna etmeye çalışırdı. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla iş olup bitiyor. Ondan sonra açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaları nereye koyacaksınız? Nasıl perde arkasını araştırdığınızda karşınıza tabii ki engeller çıkıyor. Çok açık söylemek gerekirse. Ekonomi uzmanları da bundan hep şikayet ediyor.
Doğru.
Gerçekten çok kaynağa ihtiyacımız var. Yani 100 milyar lira basıldı. İşte bu destek paketlerine bölüştürüldü. Söyleniyor, anlatılıyor ama mesela kimle görüşsem kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadığını bahsediyor. Hı hı. Hangi işverenle konuşsam sıraya koydular diyor. Yani daha bizler için, şirketler için belli bir şey yok. Tamam, bir takım paketler var, büyük rakamlar var, kabul ediyorum. Ama o kadar parman çorman oldu ki, belki sen de farkındasın. Nereye ne verilecek? Kıdem tazminatı meselesi ortaya çıktı. Kıdem tazminatı çıktı. Çıkar çıkmaz da rafa kalkar gibi oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı da belli ki tarafları ikna edilmediği için işin içinden çıkamadı o da. Rafa kalktı. Tekrar bir konuşuluyor. Yok tamamlayıcı emeklilik deniliyor. Yok işveren şu kadar prim ödeyecek. İşte işçi şu kadar ödeyecek. İki taraf da mutsuz. Şöyle bir örnek vereyim. İşsizlik fonu için işverenden %4 kesinti yapılmak istenildiği açıklanır açıklanmaz. İşverenler biz bunu ödeyemeyiz dediler. Yani bir yandan kıdem tazminatı fonu olacak. Bir yandan işte işsizlik fonu, yani ortada bir karman çorman durum var. Yani kimse kusura bakmasın ama bunları da söylemek durumundayım. Doğru. Ben gördüklerime bakıyorum. Peki ne olacak? Kıdem tazminatı bir kere başlı başına bir fenomen. Yani ben en hükümete yakın sendikanın, işçi sendikasının bile buna evet
diyebileceğini mümkün değil.
Göze alacağını sanmıyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Hepimiz çalışanız, yaşadık. Çalıştığımız iş yerinde kimi zaman tazminatlarımız verilmedi biliyorsun. Telif çalışma dediler. Hayır, oysa aylık çalıştık, aylık telif verdiler bize. Sonra hakkımız olmadı. Kimimiz ayrılırken tek kuruş tazminat alamadık. İşverenin insafına kalmış. Sendikadan çıkmak için imzalar toplamışlardı bizden. Yani düşün ki çalışan insan ne bekler? Ne bileyim 20 yıl çalışıyor, 30 yıl çalışıyor. Tek beklediği o kıdem tazminatı. Yani bir aylık ücretin yani gün şeyi hesabıyla eline geçecek paraya da kendisini bırakıyor. Başka bir şey yok ki. Çok zaten iş gücü piyasası hiç bu kadar sancılı olmamıştı. Gerçekten. Sendikalı çok az işçi var. Sendikasız onlar bile çok dert yanıyor. Kayıt dışı aldı başına gidiyor Ağucum. %40'tı en son, %40 oranındaydı ama şimdi çok yükseldiğini düşünüyorum. Yani %55'i bulduğunu tahmin ediyorum. Doğru. Yani verilerle uğraştığımda. Ve bu arada tabii o kadar da enteresan şeyler oluyor ki Türksel mesela varlık fonuna devredildi. Şimdi Türksel zordaydı. İlk 94 yılında basın toplantısına gittiğim elimize doğan bir GSM şirketidir.
Büyük bir markadır. Türkiye'nin büyük bir değeridir. Evet, doğru. Sürem çok azaldı ama hızlıca bunu da dinleyeyim senden istersen.
Bu çok ilginç çünkü şimdi benim gördüğüm Türksel'de varlık fonu ile Ruslar ortak oldu. Tamam mı? 2-3 puan varlık fonuna şey oldu ve Rus eski adı Alfa olarak bilinen Letter One 100 hisselerini aldı. Bunun Türksel %49'u borsaya açıktır. İlk etapta yukarıya çıkış bekliyoruz. Borsada. Ancak bu işte de biraz soru işaretleri var. Türk Telekom'la aynı şeyde mi, kulvarda gibi mi yönetilecek? Yoksa çok bağımsız bir yönetim kuruluyla ve dünya şirketi olarak mı yönetilecek? Şeffaf olması gerekiyor. İlk başta bütün bu ilişkilerin sadece oranlar açıklamakla bitmez. Vodafone mesela o yabancı bir şirket. Biliyoruz ki onu kendi sistemiyle yönetiliyor. Varlık fonu Türksel'i nasıl yönlendirecek?
Ona bakmamız gerekecek.
Ekonomi Bakanlığı, yani Maliye Bakanlığı daha doğrusu, Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki Turkcell dedi dünya şirketi şeyinde yürütülecek. Tamam da önümüzde G5 var mesela.
Bunun kararı nasıl verilecek değil mi?
5G. Peki. Bütün bunlar nasıl yönetilecek? Hala bu belli değil.
Anladım.
Aynı zamanda burada enteresan bir durum oldu. Çukurova'nın kurucusu Çukurova Holding tamamen çıktı. Devre dışı bırakıldı. Ve o mesela orada ben merak ediyorum nasıl bir şey yapıldı. Çünkü en büyük istedar oydu. Ve bu ayrılan Turkcell'den kopan Telia, İsveç Telia ilk kuruluşundan itibaren 88'den bu yana yapılan projelerin içinde olan bir şirketti. O ayrıldı. Ona ne verildi? Bu şeyle nasıl yapılacak? Letterwall'la nasıl bir alfa? Alfa da bayağı bir agresif bir şirkettir. Şimdi yönetim kurulu başkanı Bülent Aksu ve değişmeyecekmiş iki üyeyle. 5 üye Rus Letterwall tarafından da bir üye atanacak. Yani 5 üye bizden, fon tarafından, bir üye de Letterwall'dan. 9 üyenin 8'i kamu otoritesi tarafından şekillendirilmiş olacak.
Tamam. Peki bu seferlik bu kadar da bırakayım çünkü başka bir konuğum daha var. Uzun konuşmak için tekrar bağlanırız inşallah Feriha. Çok teşekkür ederim. Özellikle Turkcell konusunda bilmediğim bir yığın şey öğrendim. Varlık fonu meselesi. Ama ağzına sağlık. Kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür
ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
Çok
İyi yayınlar diliyorum.
Çok mersi. Sevgili Perihan Çakıroğlu'na da böyle uzunca bir bağlantı, en azından ekonomiye birazcık ışık tutmaya çalıştık. Biraz fon kaynak sıkıntımız olacağı aşikar. Turkcell yönetimi halka açık bir şirket. Onun için çok üstünde konuşmak doğru değil ama herkesin kaygısı orayı da işte eş dost ahbap atamasıyla dolduracaklar mı kaygıları var. Bir süredir zaten olabildiğince siyasetin etkisi altındaydı. Turkcell bakalım şimdi bundan sonra gerçekten uluslararası alanda, uluslararası çapta yönetilebilecek mi? Bugünün en sürpriz konuğu benim çok sevdiğim genç bir arkadaşım Yunus Emre Erdölen. Yunus Emre aslında bir hukuk fakültesi öğrencisi ama bir süredir Amerikan seçimlerini o kadar yakından ve dikkatli takip ediyor ki değme gazetecilere, Amerika analistlerine taş çıkartır. Amerikan seçimlerinde kritik bir sürece giriyoruz. Koronadan yara alan Trump kendini toparlayabilecek mi? Askerle arasını düzeltebilecek mi? Öte yandan Biden ve Biden'ın seçeceği ekip nasıl şekilleniyor? Bu hafta önemli bir değişiklik oldu. Senatör Amy Klobuchar kendisinin başkan yardımcısı adayı olmayacağını, yerine muhtemelen siyahi bir kadının getirilmesi gerektiğini söyledi. Burada işaret de vermiş oldu. Sevgili Yunus Emre telefon attığımızda. Selamlar, çok teşekkürler Yunus Emre.
Ben çok teşekkür ederim. Hem bu güzel sözlerin için hem de davet ettiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkürler.
Çok gençsiniz ama çok güzel ve analitik takip ediyorsunuz. Önce birazcık anketlere bir bakalım. Ne gözüküyor ve bu anketlerden Trump yine de bu yarışı döndürebilir mi Yunus Emre? Ne dersiniz?
Aslında korona salgından önce anketler Trump'ın lehineydi. Ama hem korona salgınında 40 milyon Amerikanın işini kaybetmesi hem de hemen akabinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine gerçekleşen protestolarda Trump'ın daha önceki Amerikan başkanlarına göreceli daha makul olmayan bir şekilde, hatta krizi büyütecek bir şekilde protestoları ele alış şekli nedeniyle Trump anketlerde geriye gitmeye başladı. Şu anda anket ortamlarına göre ülke genelinde Joe Biden %50 oranında, Trump ise %41 oranında. Yani arada %8 fark var. Hatta geçtiğimiz günlerde Fox kanalı bir anket yayınladı ki Fox Cumhuriyetçilere evet, yakın bir kanaldır. Joe Biden %12 puan önde gözüküyordu o ankete göre. Ama tabii ki ülke genelindeki oy oranları çok önemli değil. Çünkü en çok eyalette birinci olan başkan adayı seçimi kazanıyor. Hatırlarsanız 2016 yılında Hillary Clinton %2 fazla oy almasına rağmen başkanlığı kaybetmişti. Bu yüzden kritik eyaletlerde kimin önde olduğu önemli. Ki burada da Florida'da, Pennsylvania'da, Wisconsin'de, hatta Arizona'da Joe Biden'ın %4, %5 anketlere göre önde olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu anketlerde ki puanlar şu açıdan önemli. 5 ay sonra Joe Biden ya da Trump ne kadar seçmeni sandığa taşıyacaksa o kadar başarılı olacak. O yüzden şimdiki anketler bizim için çok daha erken bir yorum olduğunu düşünüyorum. Çünkü Biden'ın demografik olarak avantajlı olduğu gruplar çok sandığa gitmeyen gruplar. Gençler, azınlıklar, siyahlar, hispanikler. Bu noktada bu grupları ne kadar sandığa taşıyacağına göre bu anketlerdeki başarısı Kasım ayında bizim karşımıza çıkacak. Ama şu anda anketlerde net bir şekilde her ankette Biden %8 ülke genelinde ve kritik eyaletlerde özellikle Midwest'te, Orta Batı'daki eyaletlerde o %5, %4 oranında önde gözüküyor.
Peki bu etnik gerginlik veya siyahi George Floyd olayı sonrasının öncesinde de Biden'la ilgili Türk basında genel ve toptancı bazı cümleler var. İşte bunadı, aklı yeteneği yeterli değil, hata yapıyor vesaire ve hani neredeyse duymak istediğini söyleyen bir Türk basını var sadece Trump'ı iyi göstermek için. Amerikan medyasını sen takip ediyorsun, oradaki tartışmaları görüyorsun. Biden konusunda gerçekten bu kadar şey var mı? Sıkıntı kendi cenahında, demokrat tabanda bile sıkıntı var mı?
Ya Biden gerçekten de oldukça sık gaf yapan, akla ilk geleni söyleyen ve durmadan söyledikleri şeylerden dolayı özür dileyen biri. Bundan yaklaşık 3 hafta önce bu daha George Floyd protestoları yaşanmadan önce bana oy vermeyen siyahlar gerçekten siyah değildir gibi bir gafta bulundu mesela. Hemen özür dilemek durumunda kaldı. Hı hı. Ama bu Joe Biden'ın yaşından dolayı değil. Joe Biden'ın siyasi hayatı gaflarla ve dilediği özürlerle dolu. Ama tabii ki Türkiye'den takip edenler oldukça o araştırma yapmadan bu konuyu yazdıkları için genellikle hatta bir haber okumuştum. Elizabeth Warren'a sağcı aday bile dediler mesela. Hani o yüzden Türkiye medyasında çok fazla bu konuda detaylı bir yorum yapıldığını söyleyemem. O yüzden katılıyorum. Gayet genelleyici bir şekilde bir tutum var.
Peki senin özellikle üzerinde çalıştığın Alexandria Ocasio-Cortez, Kamala Harris belli ki bir demokrat cenahta biraz da aslında neredeyse epeyce sola çeken bir kadın dalgası var. Daha kozmopolit bir kadın dalgası. Belki Elizabeth Warren'ı da buraya koyabiliriz. Burada ne görüyorsun? O gerçek bir taban mıdır yoksa onlar bir grubun sözcülüğünü mü yapıyorlar? Başka bir kaygı ekseni mi oluşturuyorlar? İşte sosyal haklar, adaletsizlik, sağlık sistemi, eğitim vesaire ne konuşuyorlar da bu kadar alıcıları var tahminince?
Bu Demokrat Parti ön seçimde Bernie Sanders'ın başarısız olması ve merkez kanadın sol kanada karşı büyük bir başarı elde etmesi Joe Biden'ı seçerek sol kanatta büyük bir demotivasyon yaratmıştı. Ama sol kanadı ikiye ayırmak lazım. Sizin dediğiniz gibi gerçekten Alexandria Ocasio-Cortez gibi hem kimlik politikalarını hem kadın haklarını hem siyah hispanik haklarını hem de sol politikaları birleştiren bir genç sol kadın grubu var. Buna İlhan Ömer'i, Rashida Tlaib'i, Alexandria Ocasio-Cortez'i de katabiliriz. Bunlar gerçekten de Bernie Sanders'ın yapamadığını, yani aynı zamanda hem siyahları hem yoksulları hem sol kanadı mobilize edecek işte yeni yeşil düzen, çevre haklarına ilgi çeken, hayvan haklarına ilgi çeken, işsizlik sorunlarını sistematik bir sorunmuş gibi anlatıp mesela bu siyah hakları protestolarında hep sistematik eşitsizliklere, sistematik ekonomik adaletsizlik eşitsizliklerine vurgu çektiler. Dediler ki mesela siz eğer bu adaletsizliğe yol açan eşitsizliğe sesinizi çıkarmıyorsanız ama bu protestolarda kırılan camları sesinizi çıkarıyorsanız iki yüzlüsünüzdür dediler mesela. Çok sert, çok orijinal bir şekilde bir söylem oluşturdular ve bu genç sol kanat ilerleyen dönemlerde özellikle 2024 yılındaki seçimlerde Demokrat Parti içindeki etkilerini çok arttıracaklar. Ama şimdi etkileri sadece 2020 yılında acaba genç seçmen Joe Biden'a oy verecek mi noktasında Cortez'in desteği çok önemli. Bu yüzden şimdilik etkileri sınırlı. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer Joe Biden gençlerin sandığa gitmesine sağlayacaksa, onları mobilize edecek ki Amerika'da gençlerin sandığa gitme oranı oldukça düşük. %20-%25'lerde. Bu nedenle Joe Biden'ın Cortez'e ihtiyacı var. Sol kanada ihtiyacı var. Ama tabii ki bunu nasıl kullanacak, ne kadar ikna edecek bunu da ilerleyen günlerde özellikle başkan yardımcısı seçimiyle göreceğiz.
Tam da onu söylemişken bir yorumla istersen senin tahminin, adayın veya kalbin gönlünden geçen olabilecek olanlar kimler? Bu galiba kadın olacağı konusunda herhangi bir tartışma yok gibi. Ama o da değişebilir. Ne dersin, başkan yardımcılığı belirleyici olacak mı?
Joe Biden kadın olacağı konusunda kesinlikle canlı yayın sırasında söz verdi. Bu nedenle kadın bir başkan yardımcısı adayı göreceğiz uzun yıllardan sonra. Ama şöyle bir durum var. Amy Klobuchar çok olasıydı. Merkez kanattan bir isimdi. Çok iş bitiriciydi. Midwest gibi kritik bir seçim bölgesinden geliyordu. Ve bu nedenle Joe Biden'a fikri olarak yakın olduğu için oldukça ön plandaydı. Ama George Floyd'u öldüren polislerden biri Derek Chauvin, bu kişi zamanında hakkında yapılan bir soruşturma talebini Amy Klobuchar Minnesota'da savcıyken reddettiği ortaya çıktı. Ve bu iddialar üzerine Amy Klobuchar'ın başkan yardımcılığı şansı kalmadı. Amy Klobuchar merkez kanadın da işe yarayacak bir şekilde dedi ki ben aday başkan yardımcılığı sürecinden çekiliyorum ve benim yerime bir siyah, bir beyaz olmayan başkan yardımcısı olsun dedi. Bu noktada aslında ikinci olasılığı yüksek olan isim bir beyaz ve sol kanadın en eski isimlerinden Elizabeth Warren'ı da devre dışı bırakmış oldu. Şimdi en muhtemel aday Kamala Harris. O da Kaliforniya senatörü. Aynı zamanda bir savcı, eski eyalet savcısı. Kamala Harris de hem Hint kökenli hem siyah kökenli genç kadın bir senatör. Kamala Harris'in olacağını ben düşünüyorum. Hem tecrübesinden hem de bu çeşitli kimliğinden dolayı. Ama Kamala Harris'in de çoğu politikada net bir duruşu yok. Hani bazen sol politikaları, bazen merkez politikaları savunuyor. Bu noktada kendisini netleştirip öyle başkan yardımcının açıklanacağını ve birazcık daha sol genç seçmene hitap eden bir platformla ortaya çıkacağını da tahmin ediyorum.
Bir de son olarak şeyi sorayım. Çok dedikodusu yapıldı. Michelle Obama siyasete girer mi? Veya Michelle Obama'nın bu gruplar üzerinde bir etkisi var mı diye. Orada ne görüyorsun gerçekten? Michelle Obama bu dönem olmayabilir. Önümüzdeki dönemde siyaset için bir figür müdür? Yoksa Obama ajandasını taşıyacak bir simge midir?
Michelle Obama özellikle Demokrat Parti'nin en sadık seçmeni siyah kadınlar olduğu için ve Michelle Obama oldukça karizmatik bir lider olduğu için ki kendisi First Lady'yken de çok etkindi. O Demokrat Parti içinde çok popüler bir isim. Ama kendisi defalarca aday olmayacağını açıkladı. Tabii ki durumlar değişebilir. Hani Demokrat Parti'nin ihtiyacı doğabilir. Ama Michelle Obama'yı biz büyük ihtimalle nasıl 2016 yılında seçimlere giderken Trump'la Clinton arasındaki fark azalınca Michelle Obama'ya devreye girdi ve eyalet dolaştı. Her yerde miting düzenledi Hillary Clinton'ın kazanması için. Şimdi 2020 seçimlerinde özellikle Biden gibi konuşma yetenekleri oldukça zayıf olan, halkı heyecanlandırmakta zorlanan, etkili konuşma yapamayan bir ismin mitinglerini heyecanlandırmak için Michelle Obama'yı göreceğiz. Eğer mitingler düzenlenirse tabii. Bu noktada hani Michelle Obama'yı 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın mitinglerinde etkili konuşmalar yaparken kesinlikle göreceğiz. Ama ben şahsi olarak Michelle Obama'nın kendi açıklamalarına dayanarak alarak ki kendisi de bir kitap yazdı, kitabında da bunu net bir şekilde dile getirdi. Hani başkan adayı olmayacağını emin gibiyim ama Joe Biden eğer başkan seçilirse ve Supreme Court'ta yüksek mahkemede bir koltuk açılırsa o koltuğa ya Barack Obama'nın ya da Michelle Obama'nın aday gösterileceği konuşuluyor. Çünkü Joe Biden siyah birini yüksek mahkemeye atacağını açıkladı ki bu noktada da aklımızda Barack Obama ile Michelle Obama'dan birisinin geldiği söylenebilir.
İkisi de Harvard Hukuk Fakültesi mezunu. İkisi de çok iyi yetişmiş isimler. Birazdan sevgili Nurhan Çetinkaya ile adalarda durumu konuşacağız ama Trump'ın aday olmama hukuken mümkün değil, değil mi? Yani benim gördüğüm Lincoln Project gibi cumhuriyetçi kanatta Trump'ın aday olmaması, Trump'ın bu iş için uygun olmadığı vesaire gibi bir alttan kampanya başlıyor. Bu saatten sonra senin görüşün, ben de takip ediyorum ama Trump'sız bir cumhuriyetçi parti olabilir mi? Yoksa direkt artık convention'a kadar, kongreye kadar böyle gidecek mi?
Hatırlarsınız 2016'da bir sürü cumhuriyetçi, Bush ailesi, Mitt Romney, herkes Trump seçilmesini açıklama yapmıştı. John McCain oy vermeyeceğini açıkça söylemişti ve hiçbir sonuca varmamıştı bu. Artık Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ı sevmeyen, birazcık merkez kanadına duran isimlerin etkinliği tamamen gitti. Hatta şu konuşuluyor. 2024 yılında da acaba Trump'ın oğlu veya kızı mı aday olacak deniyor. Yani artık Trump gerçekten Cumhuriyetçi Parti ile özdeşti ve Cumhuriyetçi Parti içinde merkez kanatta yakın olan Nisa Murkowski, Susan Collins, Mitt Romney gibi isimler bile artık Trump yine beraber yeri geldiğinde hareket etmeye başlıyor. Mitt Romney dışındaki isimler. Yani bu noktada gerçekten artık Cumhuriyetçi Parti'de en azından yönetim ve üst düzey anlamında Trump'a karşı duran senatör, milletvekili yok artık. Yani parti yönetimi tamamen Trump'ın elinde.
Peki, çok teşekkürler sevgili Yunus Emre. Şahane analizler oldu. Gene bekliyoruz hakikaten. Hem kulisler hem böyle tıkır tıkır anlatma şekliyle mükemmeldi bugünkü Amerika seçimleri yorumun. Daha çok göreceğiz. Daha çok adını duyacaksınız. Şimdiden takibi alın. Sosyal medyadan da Yunus Emre Erdoğan. Daktilo 1984'te de yazıyorsun değil mi, yanılmıyorsam?
Evet. Bu yaz sürecinde de inşallah Cumhuriyetçi Parti ile ilgili yazılarımı yazacağım. Hep demokratları incelemiştim. Şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin de iç dinamiklerini yazacağım. Ki özellikle 2020 Kasım seçimlerinde sadece başkan seçmiyor Amerika. Senatör seçimleri var, kongre seçimleri var. Orada da çok değişik dinamikler var. Bu nedenle bu yarışı
en yakından
Türkiye'de takip etmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim bu fırsat için.
Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık hakikaten. Gencecik ama harika isimler var. Dünyamızdaki bütün gelişmeleri pek çok ekranlarda izleyemeyeceğiniz uzmanlardan daha iyi takip ediyorlar. Yunus Emre Erdüren seçim dinamiklerini Demokratlar cephesinde neler olduğunu bize anlattı. Ve pek çoğumuzun aksine Trump'ın yarıştan düşme ihtimalinde bulunmadığını, artık partinin büyük ölçüde Trump'ın kontrolüne geçtiğini, belki de bundan sonrası için çocuklarının da kontrolüne geçebileceğinin işaretini verdi. Dönüp gelelim haftanın en tartışmalı meselesi. Şimdi aylarca, haftalarca kampanyası yürütüldü. Adalarda fayton zulmü dendi. Atlarımız hakikaten telef oluyordu. O iş bitti. Sonra bu hafta itibariyle Sayın Ekrem İmamoğlu cuma günü adalara giderek elektrikli araçların artık ulaşımda kullanılabileceğini, küçük golf arabası gibi olanlar da var, hafiften minibüs tipinde olanlar da var. Adalıların bir kısmı zaten bu asfaltlaşma kaygısından uzun zamandır sıkıntılıydı ve dile de getiriyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalar Belediye Başkan adayı olan Nuran Çetinkaya, teşekkür ediyoruz telefon hattımıza. Belki de adayı en iyi bilen isimlerden. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum Allah Hanım. Radyo Sputnik ailesine ve dinleyicilerine buradan da selamlarımı sunuyorum.
Şimdi buyurun siz, efendim. Sizin tabii sosyal medyada takipçileriniz çok. Arda arda başka sorular da soruyorlar. Hakikaten aday için bambaşka bir vizyonunuz vardı. Bunları yine vakit geldikçe konuşalım. Çünkü siz bu aday için de İstanbul için de önemli bir değersiniz. Ama şu fayton ve araba tartışmasında kim ne, nerede ne kadar ifrada kaçıyor? Bizi bir yorumlar mısınız? Bu iş hakikaten olmamalı, hiç mi olmamalı?
Şöyle biraz böyle bir şeyden başlayayım önce.
Tamam.
Yani konunun nereden başladığını, ama öncelikle tabii adalar dediğiniz yer İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin kendine özgü bölgelerinden hem sosyolojik dokusu hem kültürü yapısıyla korunması gereken, şiirlere, romanlara, şarkılara esin kaynağı olmuş bir bölge. Ama gidin bugün görün ki adaların durumu son derece kötü. Bu tabii bugün meselesi değil. Ne bu başkanın, yani Erdem Başkan'ın ve Ekrem Başkan'ın bu konuda bence hiçbir payları yok bugün gelen durumda. Bu geçmişten gelen bir rant hastalığının bugüne geldiği noktada şu anda. Çünkü hakikaten faytonlar durumu, atların durumu, faytoncunun durumu son 15 yıldır çok kötüydü. Ben de adına gittiğim zaman binmeye falan çekiniyordum. Ama hakikaten Ekrem Başkan cesur bir adım attı. Biliyorsunuz zaten cesurlar her zaman değiştirilir. Cesur bir adım attı. Ama son tahlilde de zannediyorum bu golf arabaları konusunda yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Şimdi bundan 3 dönem önce adalarda fayton Adalar Belediyesi'nin tasarrufundaydı. O dönemki belediye başkanı bu işi birazcık daha kolaya indirgedi ve faytonların sevk ve idaresini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verdi. Bütün kontrol, İş Park'ın kontrolündeydi. Dolayısıyla Adalar Belediyesi'nin faytonda ve faytoncu üzerinde hiçbir yaptırım yoktu. Dolayısıyla ortada bir başıboşluk başlamıştı. Bir düzensizlik başlamıştı. At ölüyor, atın ölüsünü Adalar Belediyesi telef ediyor. Atın pisliği Adalar Belediyesi telef ediyor, topluyor ama herhangi bir vergili vesaire bir gelir payı olmadığı için sürekli yük halindeydi. Ve tabii malum siyasetin de gelmiş olduğu nokta malum, anakent başka bir parti, ilçe belediyesi başka bir parti olunca da resmen bir ceza vardı adalar üzerinde. Ama bugün, tabii bu dönem bu daha şanssız, çünkü hem ilçe belediyesi ve hem anakent belediyesi aynı partinin, dolayısıyla bir senkronizasyon içerisinde çalışmalar ve iyi şeyler de yaptıklarını görüyorum mesela. Yani iyi şeyler de konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Ve ne zaman o faytonlar adalar kontrolden çıktıktan sonra artık Allah hak getire. Atların durumu, işte fayton, faytoncular hepsi son derece kötü. Hı hı. Şimdi ne olur bu tabii? Yani aslında fayton bir ulaşım aracı değildir. Bir nostalji aracıdır. Ve günün koşullarında da dünyanın her yerinde faytonlar var. Mesela New York'ta var, Genada var, Malta'da var. Orada faytoncu aynı zamanda ulaşımı yapmıyor. Aynı zamanda bir turizm rehberi gibi çalışıyor. Yani gezdirirken şeyi, oradaki yolcuyu işte anlatıyor. Buranın evi, bu buranın anlatıyor. Bu bilmem ne kilisesi, bu bilmem ne camisi anlatıyor. Şeyi. Böyle bir turistik şey var.
Doğru.
Bu iş böyle bir marka yaratılabilirdi. Bu yapılmadı. Yerine golf araçları getirildi. Şimdi bundan iki dönem önce adalarda yaşlıların ve yokuş çıkamayanların binmesi için sadece doktor kontrolü kaydı ile, yani hastaneden, bir devlet hastanesinden heyet raporu ile bir rapor alıp o şartla binebileceğiniz araçlar var. Belediye bunlara plaka veriyor.
Doğru.
Fakat gelin görün ki o araçlar 6500 tane oldu bir anda. Belediye bu işi rant haline dönüştürdü. 3500'e parayı veren plakayı aldı, aracı aldı. Çocuğun altına verdi. Adada zaten bununla ilgili bir elektrikli araç şeyi var. Bir keşmekeşliği var. Şimdi bu golf arabaları geldi. Adalarda malum herkesin nüfusu var. Herkes tanıdık bir yatırım insanlar var.
Doğru.
Yarın bu iş birazcık daha şeye çıkar. Demoralize olur. Bakarsınız evlerin başlarında golf araba garajı yapmaya başlar insanlar. Bunun önüne geçemezsiniz.
Doğru. Peki yani hem çözümü
çözümle. Çözüm bana göre dünyanın her yerinde var. İşte Monaco'da var. Yunanistan'ın çoğunda var. Bunlar hep türlü bir şeyler. Yani Amerika'yı keşfetmeye gerek yok.
Doğru.
Bir dekobil hattı olabilir lastik tekerlekli. Önünde bir çekicisi, arkasında bir 6-7 tane vagonu olan 2 tane 3 tane koyarsanız büyük adaya. Hı hı. İki tane heybeyle koyarsınız. Bir tane burgazla koyarsınız. Bir tane kanalya koyarsınız. Hem daha az personelle hem daha az insan fiyatla insanları evine taşırsınız. Bu kadar çok golf arabasının yollarda vızır vızır dolaşmasına sebebiyet vermişsiniz. O zaman da belediye hiçbir zaman şey örnek teşkil etmez insanlara. Yani biz de aldık, bak bize bir golf arabası aldık, koyduk araba evimizin bahçesine demez.
Diyemez.
İnsanlar o hattın, o dekovil hattının saati vardır. Binerler, evine giderler, gelirler. Adalar böyle bir yer. Ama senin gibi ki bu işte
bir tek minibüsler. Şeyi sorabilir miyim Nurhan Bey? Sözünüzü kesiyorum ama verdiğiniz mesela Viyana'da da New York'ta Central Park'ta da zemin düzdür ve bu şeyi zorlayan bir şey değildir. Atları da zorlayan bir şey değildir. Yürüyenleri de zorlayan bir şey değil. Nostalji atları. Ada yaşanan bir yer ve gerçekten de yokuşlu bir yer. Bunun tabii lojistiği açısından hani bu dekovil hakikaten o yokuşlarda da çalışabilecek bir şey midir? Monaco örneği belki.
Tabii Monaco da dağlık bir yer.
Doğru.
Monaco da trenin de o çalıştığı yer mesela. Monaco da tepeli dağlık böyle. Aynı hikaye. Şimdi ama biz hepsini gittik, inceledik ekip olarak arkadaşlarımıza baktık. Hı hı. Hepsinin projesi hazırdı. Yani bunların hepsini geliştirdik. Bunların nasıl çalışacağını, yani hepsini yaptık ama tabii ki kimse gelip bize sormadı. Canları sağ olsun.
Bir de şeyi soracağım.
Tabii ki her zaman desteğimiz seve seve.
Devam eder. Bir de bunu da yapsaydınız adada muhalefet görür müydünüz? Çünkü anladığımız kadarıyla adanın bir de böyle bir hakikaten her türlü değişime direnen bir grubu da var. Olabilirdi ayrıca yani o da orasının özel yapısı, dokusu gereği. Hiçbir şekilde faytonların gitmemesini isteyen veya yapının bozulmamasını isteyen bir kitle de var orada yaşayan anladığımız kadarıyla.
Tabii ki. Şimdi şöyle ki bu faytonlar aslında bunun projesi hazır. Kupalar çok ağır. Yani oturduğumuz o şeyin atın çektiği kupa çok ağır. Bunları daha özel alışımlar, teknoloji var. Özel alışımlı, grafiti dediğimiz mamülden veya alüminyum alışımlı mamüllerden çok daha hafif şekilde yapılabiliyor. Biz bunu tasarlattırdık. Bunların tekerlerine bir tok cihazı koyuyorsunuz. At sadece ilk hareketle aracı çekiyor. Daha sonra kendi enerjisini hibrit araba gibi kendi üretiyor bu modeller. At sadece orada göstermelik. Atın bakımı, faytoncunun bakımı, kılığı, kıyafeti hepsi yerinde olacak. Bir nostalji değil, bu bir çekim noktası. Ama şimdi bunu tabii kimse sormadı bize. Biz de anlatacak yer bulamadık. Sağ olun, sizin sayenizde belki duyarlar arkadaşlar. Bizlerle paylaşırlar. Biz de onlara bütün bilgileri veririz, yardımcı olmak isteriz yani buradan da.
Peki sayı olarak az olsun diyorsunuz ama sadece yani nostaljik olsun. Kalan kısmın ulaşımı içinde dekobili mi öneriyorsunuz efendim?
Dekobil. Yani bu kadar çok öyle 60-70 tane araca, otobüse, minibüse gerek yok. Büyükada'ya Maden tarafına, bir Nizam tarafına iki tane dekobil hattı. Heybeli'ye bir tane dekobil hattı. Burgaz'a bir dekobil hattı. Kınalı'ya bir dekobil hattı koyduğunuz zaman bunlar günün aşağı yukarı bir 16-17 saati, 18 saati şıkır şıkır çalışırlar. Adada oturanlar, adada ikamet olanlar bunlara ücretsiz binerler. Hı hı. Ada dışından gelenler de bir ücret karşılığı öderler. Bu sistem yürü giderdi. Yani bu kadar da keşmekeşte gerek yok. Bir de biliyorsunuz adada her şeyin plakası olması lazım.
Doğru.
Şimdi burada da yanlış bir yönlendirme var. Sayın Başkanı bilmiyorum kim yönlendiriyor ama yani doğru değil. Benim kendi bildiğim bisikletim bile plakası var.
Var doğrudur.
Var. Yani plakasız bir aracı siz yolda taşıyamazsınız. Sonra ada karayolu değil zaten.
Evet.
Yani bundan 3 dönem önceki belediye başkanı adaya kaldırım yaptı. Yani dünyanın en saçma şeyi. Adada kaldırımın ne işi var?
Çünkü ada aslında adadaki yolların hepsi yaya yolu değil mi? Sonuçta
yaya
araç.
Tabii yaya yolu.
Peki son olarak bir de şeyi sorayım. Yani adalar dokusu itibariyle çok özel yerler. Yaşamı gereği, işte tarihçesi, orada yaşayanlar. Sayın Başkan yetimhaneyi de ziyaret etmiş ki UNESCO hızlıca restore edilsin diyor. Biz İstanbullunun gelip böyle hafta sonları gezip birazcık üstünde tepinip geri döndüğü bir yer olmaktan çıkarma şansımız var mı adayı efendim? Yani rant olmadan ama yani gelip inşaat yapıp yerleşip falan böyle bu işi yapmanın orta yol formülü var mıdır?
Var tabii, olmaz mı? Şimdi adalar sadece deniz, işte yemek, içmek falan değil tabii, gezmek değil. Adalarda bir yaşam var. Mesela Kınalı'da Roman Diyojen'in mezarı var. Kimse bilmez mesela. Atatürk 20 gününü Kınalı'da geçirmiş. Burgaz işte Sait Faik'le anılıyor.
Trotski orada yaşamış değil mi?
Kınalı'da anılıyor. Tabii bir sürü şairler, yazarlar. Hala mı yaşayanlar var? Atol abi. Büyükada'da yaşar mesela Atol Behramoğlu. Bununla ilgili bütün bir sürü rol model çalışmalar var. Yani içeceğiniz rakı bardağının tasarımından içeceğiniz çay bardağına kadar adanın kendine özgü bir tasarımı var. Adalar Türkiye'de beş taşlı pırlantalı bir alyans. Sedef Adası, Burgaz Adası, Heybeli, Büyükada, Kınalı. Ama şu anda bu alyansın üzerinde maalesef bir çamur var. O çamuru da kaldırmak çok kolay aslında. Yeter ki biz buna bir butik bir çalışma yapalım. Ada bir butik bir yerdir. Yani adayı İstanbul'un diğer içeride karıştırmamak lazım. Yaşamından, kültüründen, her şey bambaşka adalar. Adalar için ulaşım sorunu yoktur. Adalara ulaşım sorunu vardır esas. Hı hı. Esasında belediyenin bunu organize etmesi lazım büyükşehirin. Çünkü adada kışlık yaşam azdır.
Doğru.
Neden? Çünkü yeterli altyapı yoktur. Ama bugün İstanbul'un keşmekeşti içerisinde yaşı 60-65 yaş üstü olan insanların bugün sokağa çıkamıyorlar. Ama ada onlar için bir huzur evidir aslında yani. Yani bundan hepsi yapılacak şeylerdir. Ama bu insanların kışın yaşayacağı sağlık imkanları.
Tabii.
Adada çok sağlık çok sorun.
Hala yani, sorun değil mi? Hala
sorun. Yani hala sorun. 4 tane ambulans var. O da işte bizim gibi birkaç tane sivil toplum kuruluş arkadaşlarımızın da şeyleri, çabalarıyla sağ olsun Sağlık Bakanlığı 4 tane ambulans getirdi. İşte son 3 yıldır bayağı iyi çalışıyor ama sonuçta adada yani kolunuz kesilse Kınalı'da doktor yok. Hafta sonu.
Evet yani gözümüzün önünde herkes atlar ve fayton üzerinden yürütüyor adalar tartışmasını ama sevgili Nurhan Çetinkaya'nın koyduğu çok daha büyük bir resim var ortada. İnşallah Büyükşehir Belediyesi sizi dinler duyar, biz de buradan duyurmaya devam edelim bu vizyonu.
Biz her zaman desteğe hazırız yani bu önemli olan yaşadığımız ilgilerini işlerim. Hayat paylaşınca güzel Allah'ım. Doğru. Yoksa başka bizim ne menfaatimiz olabilir ki?
Doğru. Çok çok özel bir yer İstanbul'un adaları, Prens Adaları. Tabii. Yabancılar, özellikle batılı turistler geldiklerinde mutlaka giderler ve her seferinde de sorarlar. Yani gezmek için çok özel bir yer, bizim için kıymetli bir değer.
Adalar İstanbul'un Avrupa Birliği'ne açılan kapısıdır.
Neden? Yani, onu da bir cümleyle söyleyin.
Çünkü adalarda Ermenisinden Rumuna, Yahudisinden Çerkezine, Adimisinden Sünnisine insanlar kardeşlik barış içerisinde yaşarlar. Çünkü her bir beş ada bir gemidir. Bu geminin fırtınaya yakalanır, lodosa yakalanır, sisi olur, yağmuru, çamuru olur. Herkes o gemide beraber kardeşlikleri paylaşmayı bilirler. Ada böyle örnek bir yerdir. Herkes birbirine muhtaçlar ada.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Hacetika'ya.
Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok da özel çalışmaları var. Lütfen takip edin. Sosyal medyası çok güzel ve çok keyifli. Sevgili Nurhan Çetinkaya adanın ve İstanbul'un değerini biliyor. Bize onu anlatmaya gayret ediyor. Ulaşım sorununa da önerisi kıymetli. Şimdi belki bu geçici süreç için minibüsler falan konmuştur ama benim tahminim minibüs meselesi bu haliyle çok devam edemez adada. Bir noktada Sayın Ekrem İmamoğlu da adalılarda bir orta yol bulacak. Nurhan Çetinkaya da diyor ki dekovil hattı kurulsun, az sayıda faytonda en azından nostaljik bir hatta korunabilsin, atların kalmasını isteyen bir grup da var çünkü adalarda, ama atlar ve onların çektiği sıkıntıları geri getirmemiz artık bu saatten sonra mümkün değil. Akılla, bilimle, en güzel şekliyle çözümü bulunacaktır. Türkiye'nin gözbebeği, İstanbul'un gözbebeği adalarda. Fotoğrafın tamamında bugünlük de bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sınavlar bitti. Yarın haftaya bir parti daha var ama stüdyolarımızdayız. YouTube'dan bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine de duyanlara, duymayanlara haber verin. Biz buradayız ve bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için, dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimseyi kılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.